T24 Haber Merkezi'nden merhabalar. Bugün 15 Şubat Perşembe günü. Ben Metin Kağan Kurtuluş, Barçın İnanç'la birlikte bir dış politikayla işli dışı programında daha karşınızdayız. Türkiye Salı günü bir trajediden daha sarsıldı. Anadolu'nun Anadolu şirketinin işlettiği Çöpler Altın Madeninde Erzincan İliç'te büyük bir toprak kayması heyelan sonucunda madende 9 işçi göçük altında kaldığı tahmin ediliyor ve buradaki en önemli endişelerden biri de bunun sebep olabileceği çevre felaketi. Çünkü henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da toprağın altın aramaları sebebiyle siyanür içeriyor olabileceği konuşuluyor. Bu da tabii ki hem İliç hem de oradaki nehir, Ifrah Nehri için büyük bir tehdit oluşturuyor. Biz programımızda bu hafta Türk dış politikasının en önemli gelişmesi Mısır'a yapılan ziyaret hakkında konuşacağız. Bir haftadır bu ziyaret yapılmadan önce muhalif kalemler Erdoğan bu kadar hakkında katil, diktatör dediği, asla bir daha masaya oturmam dediği Sisi'yle nasıl görüşeceğini konuşuyordu. Hatta manidar bir zamanda da geldi ziyaret çünkü bundan 5 sene önce 2019 yerel seçimleri yapılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'yu Sisi ile kıyaslamıştı. Bugün itibariyle birazcık daha önümüze bakmayı kıymetli görüyoruz bu ikili ilişkiler açısından. Mısır'da Türkiye'de bulunduğu bölgenin iki önemli ülkesi. İlk olarak şuradan başlayalım Barçın. Şimdi normalleşme süreci 2021'den beri işliyordu. Bu devlet başkanlığı seviyesinde ilk ziyaret. İlk ziyaretin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Kahire'ye yapılması sence ne gibi bir anlam teşkil ediyor? Şunu da not düşmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ziyaretle ilgili uçakta Mısır'a girerken yaptığı açıklamada.
Mısır'dan dönerken yaptı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nden dönerken diyor, giderken diye okudum ama emin değilim, karıştırıyor olabilirim. Ambargosu şimdi bitti. Mısır'a bu ziyaret Sisi'nin çok özel davetiyle gerçekleşti.
Evet. Yani dönüşte, Mısır'dan dönüşte gazetecilerle genelde uçakta bir şey yapıyor ya. Sohbet.
Evet,
o sohbette
evet.
Söylüyor evet. Bunu. Ama ben öncelikle hemen editör arkadaşımız Hilda'dan bir şey rica edeceğim. Erdoğan'a Mısır'a gitti diye kahremiz kalmasın. Mümkünse o Erdoğan Mısır'a gitti diye evet. Verelim. Bu konularda bizim izleyicimiz eminim çok hassastır. Evet, sonuç olarak bizim biraz önümüze bakmamız gerekiyor. Bu iki taraf arasındaki normalleşme bundan sonra kalıcı olur mu? Olmaz mı? Bu sorunun cevabını verebilmemiz için de tabii ki öncelikle neden iki taraf bu zamanlamayla normalleşmeyi arzu ediyor sorusunun cevabını vermemiz gerekiyor. Senin de söylediğin gibi uzun süre iki taraf sen önce gel, sen önce gel itişmesi yaşadı. Sonuç olarak tırnak içinde kazanan Sisi oldu. Erdoğan bu kadar onca laf ettiği Sisi'nin ayağına kadar elbette gitmiş oldu. Neden Erdoğan kabul etti ve gitti? Çünkü bence bölgesel anlamda özellikle İsrail'e bu kadar hasmane söylem kullanıp Hamas'ı bu kadar destekliyor olması Türkiye'yi Gazze Savaşı'nda biraz oyun dışı bıraktı. Mısır'a giderek biraz Türkiye, Erdoğan bu oyunda ben de varım mesajını verdi. Peki Sisi neden şimdi hani uzun süre aslında Mısır ayağını sürdü? Neden şimdi böyle bir ziyarete evet verdi? Şimdi bence bunun 3 boyutu var. 3 boyuttan bakmamız lazım. Birincisi kişisel boyut. Şimdi birazdan Hivda arkadaşımız da gösterecektir resimlerde. Sisi muazzam memnun gözüküyor. Yani hani Cumhurbaşkanı biraz daha böyle sert bir görünüm var ama Sisi bütün şeylerde, bütün resimlerde muazzam şekilde böyle gülümseyerek duruyor. Vücut dilinden anladığımız Sisi'nin bu ziyaretten çok memnun olması. Burada tabii kişisel bir boyut var. Nedir o kişisel boyut? Sonuç olarak Sisi bir darbeyle geldi. Uluslararası basında insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştiriliyor. Sonuç olarak büyük ekonomik güçlüklerle başa çıkmaya çalışırken kişisel olarak özellikle kendisine bu kadar saldırmış bir lideri ve bu lider de Orta Doğu'nun önemli ülkelerden birisinin liderini ayağına kadar getirmiş olması önemli. Ha, şunun altında çizmekte yarar var. Orta Doğu'nun bu şekilciliği bağlamında Hani Sisi de hani hiçbir kusur izzeti ikramda diyelim tırnak içinde, diplomatik izzeti ikramda bir kusur göstermiyor. Havaalanına kadar karşılamaya gidiyor. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta soruları yanıtlarken işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın refikalarıyla birlikte beni alanda karşılamasını özel olarak takdir ettim diyor. Dolayısıyla tırnak içinde diplomatik izzeti ikramda bir kusur göstermiyor Mısır. Şimdi gelelim ikinci boyutuna. Şimdi bölgesel gelişmelerde Mısır'ı Türkiye ile normalizasyonu bu ziyaretle taçlandırmaya sevk etti. Nedir? Çünkü Mısır Orta Doğu'da son dönemlerde çok geri planda kalmıştı. İşte sonuç olarak devrim oldu, üstüne darbe oldu, üstüne işte ekonomik sıkıntılar vesaire derken biz Körfez ülkelerinin Orta Doğu'da çok daha belirleyici bir rol oynadığını şahit olduk. Halbuki eskiden Orta Doğu denince özellikle Filistin boyutunda biz daha çok Mısır'a bakardık, daha çok Ürdün'e bakardık. Halbuki son dönemlerde Orta Doğu'da özellikle Filistin, İsrail bazında emirliklerin, Körfez ülkelerinin öne çıktığını gördük. İşte İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahreyn ile normalleşmeler yaptı. Hamas'ın 7 Ekim saldırısından önce Suudi Arabistan'ın normalleşmesi söz konusu, İsrail'le normalleşmesi söz konusuydu. Dolayısıyla biraz Mısır, Ürdün'ü geri planda görürken şimdi Mısır tekrardan Orta Doğu diplomasi sahnesinde daha ön plana çıkmış oldu. Ve son dönemlerde özellikle İsrail'in Refah'a dönük saldırıları Mısır'ı çok daha rahatsız ediyor. Yani bir taraftan İsrail'in Hamas'ı tırnak içinde eziyor olması işine gelirken, bunu yaparken Filistinlileri Refah'a doğru, Mısır'a doğru itekliyor olmasından da büyük rahatsızlık duyuyor. Dolayısıyla yanına Türkiye gibi bir ülkeyi almaktan da memnun olacağını düşünüyorum. Şimdi üçüncü boyut nedir? Üçüncü boyut da ekonomi. Para, para, para. Mısır çok büyük ekonomik krizlerle cebelleşiyor. Ve yani Körfez ülkeleri de bu Mısır'ın, yani Müslüman kardeşlerin istemediği, desteklemediği için, Sisi'nin darbesinden çok memnun olduğu için Sisi'yi de sürekli destekler erdeler. Ama bir süredir Mısır'a yani biz artık kör kuyuya para atmak istemiyoruz diyorlardı. Ve hani Mısır'ın biraz kendini toparlaması, bu harcamaları daha düzgün yerlere yapması gerektiğini söylüyorlardı. Şimdi ben SETA'nın analizinden, SETA çok kısa süre önce, ki SETA biliyorsun bir hükümete yakın bir düşünce kuruluşu. Bir iki gün önce Türkiye-Mısır ilişkilerine dair bir analiz yayınladı. Ben oradan bir bölüm okuyacağım. Çoğunluğu Körfez ülkelerinin Mısır bankalarına kullanım amacıyla aktardığı paralardan oluşan şu anki döviz rezervinin 35 milyar dolar civarında olduğu gerçeği ve yalnızca 2024'te 30 milyar dolarlık bir borç ödeme takvimiyle karşı karşıya olunması ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu gösteriyor diye. Şimdi ben bunu okurken birden aklıma ne geldi? Yani bir benzerlik var değil mi? Türkiye ile. Yani emirlikler bir taraftan Türkiye'ye de
yardım,
Merkez Bankası'na destek atıyor. Türkiye'nin de döviz sıkıntısı var. Mısır'da benzer sıkıntılar yaşıyor. Dolayısıyla işin bir de bir ekonomik boyutu var. Şunu biliyoruz, Türk yatırımları Mısır'a çok akmaya devam ediyor. Özellikle iş gücü nedeniyle bu aslında Türkiye açısından, ekonominin geldiği nokta açısından olumsuz bir gösterge. Çünkü Türkiye'deki yatırımların bir bölümünü Mısır'a kaydırdıklarını anlıyoruz ve bu yatırımların daha fazla artacağını anlıyoruz. Şimdi Hilda arkadaşımız resimleri videoyu da gösterecek. Benim dikkatimi çekti. Karşılıklı heyetlerde işte Mehmet Şimşek var, Hakan Fidan var. Ondan sonra bir noktada ben sanki Mehmet Şimşek'i birinci sırada oturur görmüştüm ama sonradan belki değiştirdiler, bilemiyorum. Mehmet Şimşek'in orada olması ve protokolün en ön sıralarında olması iki taraf arasındaki ekonomik ilişkilere ne kadar önem verildiğinin bir göstergesi. Onun dışında da bize bu ilişkinin kalıcı olup olmadığını, yani bu işte yalnız, değerli yalnızlıktan değerli kardeşime sürecinin kalıcı olup olmadığını gösterecek veriler de tabii özellikle iki taraf arasında görüş ayrılığının yaşandığı konularda nasıl bir işte mesela kriz yönetimi yapılacak ya da nasıl bir diyalog yapılacak. Bunların başında Libya geliyor. Ama Libya'da da hem Mısır'ın hem Türkiye'nin hem Birleşik Arap Emirlikleri'nin Libya'ya dönük siyasetini dengeledikleri, rekalibre ettiklerini biliyoruz. Yani dolayısıyla eskisi kadar bu üç ülke kafa kafaya gelmiyor. Tabii ki görüş ayrılıklarının bugünden yarına hemen kapanmasını beklemiyoruz ama sonuçta Libya iki ülke ilişkilerinin daha az krize sevk edecek bir konu. Onun dışında yine bu SETA analizinde enteresan bir veri vardı. Mısır özellikle Etiyopya'nın yapmakta olduğu Rönesans Barajı ile ilgili bir sıkıntı içinde bir SETA'nın analizine göre ve verdiği bilgiye göre bir arabulucu arayışı içinde imiş. Amerika'nın arabuluculuğu işe yaramamış, Arap Ligi'nin arabuluculuğu işe yaramamış. Belki Türkiye bu konuda arabuluculuk yapabilir diyor. Belki olabilir. Bu sınır aşan su meselesinde Türkiye biraz netameli pozisyondadır. Genelde Irak ve Suriye ile sınır sıkışıklığı ve sorunları olduğu için Mısır buna ne kadar yanaşır bilemiyorum ama sonuç olarak gördüğüm kadarıyla hani bu çünkü İsrail'le normalleşme başlıyor. Bir iyi gidiyor ondan sonra birdenbire tekrar yokuş aşağı gidiyor. Mısır'la normalleşmenin ben hani daha kalıcı olacağını, sürekli olacağını düşünüyorum. Çünkü açıkçası bu saatten sonra tekrardan Türkiye'nin özellikle Mısır'ı rahatsız eden Müslüman kardeşlere yakın kişilere eskisi kadar çok kucak açacağını, açmaya niyetli olacağını açıkçası düşünmüyorum. Çünkü bu konu Mısır açısından eminim çok önemli bir konu olacaktır diye düşünüyorum.
Peki Bahçin şunu da sormak istiyorum. Biz Mısır mesela aylardır konuşuyoruz değil mi? Sürekli bu konu üzerinde işte biz duruyoruz. Sadece biz de değil bir haftadır bütün yani muhalefete yakın kanallarda işte Erdoğan sesinin ayağına gitti şöyle oldu böyle oldu diye yayınlar yapılıyor. Şunu sormak istiyorum seçimde bu kadar yaklaşırken. Bütün bunlar vatandaşın sence ne kadar umurunda?
Ben sana sorayım, sence ne kadar umurunda?
Ya,
senin düşüncen ne?
Şimdi ben iki tarafında, Türkiye'deki kutuplaşmayı düşündüğümüzde iki tarafında fikrinden dönmeyeceğini, bir tarafın Erdoğan'ın bu yaptığını ne olursa olsun çok doğru olduğunu düşüneceğini, bir tarafında kendini işte katil dediği sesinin ayağına gitti, nasıl görmüyorsunuz diye kızacağını düşünüyorum ve yani bir oyu bile dönüştüreceğini düşünmüyorum işin açıkçası.
Aslında ben de öyle düşünüyorum. Yani
konsolide edebilir tabii ki ama dönüştürmekten söz ediyorum.
Yani açıkçası gerçekten toplumda böyle bir vay işte bu kadar ağır küfür ettiği kişiye şimdi nasıl bu kadar şey gösteriyor, yakınlık gösteriyor. Hani bunun böyle çok toplumda muhalif kesimler tırnak içinde yani kanaat önderleri değil ama hani sokaktaki halkta AK Parti'ye soğuk mesafeli bakanlarda da hani çok büyük bir infial uyandırır mı bilmiyorum. Zaten bu şimdi ekranlara gelen Akşam Gazetesi'nin manşeti inanılmaz da tabii bir manipülasyon da yapılıyor. İşte 12 yıl sonra merdivende karşıladı diye değil mi? İşte hani bir başka muhalif gazete derdi ki 12 yıl sonra ayağına gitti. Burada diyor ki bak görüyor musun merdivende karşıladı. Hani hala biz ne kadar büyük ülkeyiz. Bir anlamda aslında o mesajları da hani çok böyle manipülatif bir şekilde toplumun içine yedirme kabiliyetinin de açıkçası olduğunu söylemek gerekir. Doğrusunu söylemek gerekirse. Sonuçta bu süreci de zaten bence muhalefetin de aman ilişkiler böyle kötü gitsin, donuk kalsın, hani yakınlaşma olmasın diyeceği bir nokta yok açıkçası. Orada önemli olan tabii ki vurgulamak gerekiyor. Yani bu 10 yıllık bir kayıp sonuçta. Muhalefetin de bu vurguyu yapması elbette gerekiyor. Ama sadece bu vurguyla sınırlı olmaması gerekiyor muhalefetin vereceği mesajların. Her zaman biraz daha pozitif gündeme doğru yani ön alıcı, daha yaratıcı söylemler de gerekiyor muhalefetin kullanması gereken. Yani sadece bu çelişkilere dikkat çekmek dış politika anlamında Yani muhalefeti bir adım öne getirmiyor. Onun bir altını çizmek lazım elbette.
Evet, bir de bunun ötesinde sanki bu tür dönüşler artık Türkiye'de aynı zamanda da çok yaşadı, normalleşti de bir noktada diyebiliriz. İşte Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Suudi Arabistan, o yüzden eski etkisi de kalmadı sanıyorum. Deyip istersen Mısır dosyasını
evet,
bugünlük kapayalım.
Tabii bizim açımızdan fikri takip şunu da söylemekte fayda var belki. Hakan Fidan Dışişleri Bakanı drone satışına dair bir anlaşmaya vardıklarını, varmak üzere olduklarını söylemişti. Buna dair pek bir elimizde bir veri yok. Sonuç olarak iki taraf bir ortak bildiri imzaladılar. Fakat enteresan başka bir şey. Hani Cumhurbaşkanı... tırnak içi artık basın toplantısı demememiz lazım. Basın açıklaması dememiz lazım. Çünkü zaten soru cevap olmadığı gibi anladığım kadarıyla oraya giden basın mensubu arkadaşların yayınlarından anladığım kadarıyla basın açıklaması da basın yokmuş bile. En azından Türk tarafında basın yokmuş bile. O nedenle de bazı tabii bilgileri bölük pörçük vermek durumdayız. Cumhurbaşkanının uçak röportajında da hani ilişkilerin daha somutuna dönük fazla çok bir veri yok ama kendisini anlıyoruz ki pozitif bir mesajla hani Sisi'yle böyle hani dostlar alışverişte görsün anlamında bir ziyaret olmadığını anlıyoruz. Ama burada gene söylemem gereken şey iki tarafın da çıkarları, iki liderin de çıkardığı örtüştüğü için ve bu örtüşmenin devam etmesi olasılığı yüksek olduğu için bu normalizasyonun kalıcı olması beklenir. Hemen hatırlatalım. Zaten Sisi de yani çok fazla geciktirmeden Nisan gibi Türkiye'ye geleceğini söylemiş.
Evet, Mısır'ı önümüzdeki dönem zaten demek ki Nisan'da da tekrar konuşacağız. Ama şimdi birazcık Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru gitmek istiyorum Marçın. Çünkü geçen haftalarda normal ilişkilerdeki yumuşamayı konuştuk. Neyin üzerinden konuştuk? İlk önce Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini onayladı. Sonra F-16 satışı kongredeki itiraz süresi doldu. Süreç ilerliyor. Bu hafta da bu yumuşamaya dair önemli işaretler vardı bence. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Arizona yerel basınına ilginç bir şekilde bir köşe yazısı yazdı. Bir dönem senatörlüğünü de yaptı tabii ki oranın. Bu makalede bizim daha önce bilmediğimiz bir şey açıkladı. Bu da ne? Texas'a 3 tane mühimmat hattının kurulduğunu ve burada Türk bir şirket tarafından satılan 3 mühimmat hattının kurulduğunu ve bu sayede Türk-ABD işbirliği sayesinde mühimmatın ABD'nin gelecek sene %30'unun Texas'ta üretileceğini söyledi. Bunun gerekçesi olarak da bizim Ukrayna'ya yaptığımız yardımlar ABD'nin cephaneliğini boşaltmaya başladı. Bu sebeple bu üretim bizim açımızı kapamaya yarayacak dedi. Önemli bir işaret sanıyorum.
Evet ama Kaan aslında hani bilmediğimiz bir şey açıkladı dediğin. Evet şu detayı açıkladı yani mesela Texas'ta böyle bir üretim olacağını ama hatırla biz bu programda da konuşmuştuk. Victoria Nuland Türkiye'ye Ankara'ya geldiğinde Türkiye'nin bu 155 milimetrelik hatta ben becerememiştim yani evet. Tam ne söylediğini değil mi? Yani aynı şeyden bahsediyoruz. Aynı mühimmattan bahsediyoruz.
Evet ama %30 çok ciddi bir şey.
Evet bence. Yani şunu söylemek istiyorum. Nuland zaten bunun işaretini vermişti bize. Ve hani biz hatta şu yorumu yapmıştık ya bu savunma sanayi alanında bir işbirliği artışı mı geliyor acaba diye. Nitekim hakikaten yani normal şartlarda Nuland'ın bunu söylemesinden belki 6 ay belki 1 yıl sonra daha somut bir şey görmemiz gerekirken hemen Flake'den böyle bir açıklama. Demek ki ihtimalen belki de pazarlıkların da bir parçasıydı bu. Sonuç olarak biraz iki şey söylenebilir. Yani bu çok yeni bir açıklama olduğu için belki zamanlıca askeri uzmanlara danışıp çıkamadık bu programa ama ben iki şey söyleyebilirim. Birincisi Ukrayna'ya dönük ciddi şekilde sen de biliyorsun mühimmat sıkıntısı yaşanıyor. Çünkü artık herkesin kendi deposundaki
cephaneliği tükenmeye başlıyor.
Başladı değil mi? Onun için Nuland demişti ki biz Ukrayna için çok buna şey yapıyoruz. İlgi gösteriyoruz. İkincisi ise hani Türkiye'nin Avrupa Amerika ile ilişkilerinde YPG'ye verilen destek dışında ciddi şekilde bir de F-35 mağduriyeti var. Mağduriyet diyoruz Çünkü aslında kendi eliyle yapmış olduğu bir mağduriyet, ama bir de orada şöyle, yani hep ne deniyor, işte Türkiye F-35 ortak üretiminden çıkarıldı. Bu 155'lik olay belki de bir anlamda bir gönül almamı, onu tam bilemiyorum. Çünkü ortada aslında Amerika'ya yapılan bir yatırım da var. Yani Amerika'dan Türkiye'ye yapılan bir yatırım da değil, doğrusunu söylemek gerekirse. Hatta benim bildiğim kadarıyla Amerikalı yetkililer Türk yatırımlarının, Amerika'ya dönük Türk yatırımlarının da çok arttığını söylüyorlar. Ama tabii orada sorulması gereken bir başka konu, ki bu sen takılmıştın değil mi? Yani Amerikan Büyükelçisi'nin verdiği demeç. Evet. Yani nereye verdiği demeci?
Ya bu açıklamayı bence yerel basına yapıyor olması çok ilginç, çünkü bir bunu
yerel
tamamen...
Texas.
Deseret News'tan, Utah'da yayın yapan bir gazete. Tabii ki o eyaletin kıymetli bir gazetesidir, ama şimdi Ankara Büyükelçisi'nin Türkiye'deki gazetecilerle teması çok kısıtlı. Bunu biz tamamen Twitter'dan tesadüfen görüp öğreniyoruz.
Ama yani ben neye bağladım biliyor musun? Biden iktidara geldiğinin ilk günlerinde, hatta gelmeden önce ya da geldikten sonra, ben orta sınıf için dış politika izleyeceğim demişti. Dolayısıyla hani ben de bunu biraz böyle bir iç politikaya dönük, yani bakın gördünüz mü işte biz hani orta sınıfı güçlendirici dış politika izliyoruz mesajıyla uyumlu bir şey olabileceğini düşündüm.
Tabii günün sonunda şeyi de unutmamak lazım. Flake bir aslında diplomat değil, bir siyasetçi, bir senatör. Tabii ki kariyerinin devamında siyasi çıkarları da olabilir.
Ama senin de söylediğin gibi sonuç olarak bu iki taraf arasındaki yumuşamanın biraz böyle ek adımlarla konsolide edilmesine dair bir veri olarak değerlendirilebilir. Onun dışında bir başka verimiz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mart ayında, Mart ayının ortaları hatta ikinci yarısı gibi Washington'a bir ziyaret yapacağı. Bu çalışma ziyareti mi, resmi ziyaret mi tam bilmiyorum. Malum her zaman bilgileri çok net bir şekilde almak her zaman mümkün olmayabiliyor. Ama enteresan bir girdi olarak, hani biraz da böyle diplomatik magazin olarak söyleyelim. Anlıyoruz ki aslında Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken bir önceki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile çok fazla yıldızlarının barışmadığı söyleniyor. Halbuki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la, mevcut bakanla, Blinken'ın böyle bir kimyalarının tuttuğu ifade ediliyor. İşte bunlar zaman zaman, yani insani ilişkiler, insandan insana ilişkiler zaman zaman önem kazanır. Ama tabii burada Fidan'ın Washington'a gitmesinin arkasında tabii ki Blinken'la kimyasının tutması değil, iki taraf arasındaki bu yumuşama sürecinin biraz daha iki tarafça da konsolide edilmek istendiğini gösteriyor bize. Hatta ben Amerikalı yetkililerle konuştuğumda, ya bu saatten sonra acaba Erdoğan Washington ziyareti olabilir mi dediğimde, hani Amerika'da başkanlık seçimlerinin geliyor olmasına rağmen bu kapıyı kapatmamaları benim dikkatimi çekti. Ama tabii bu yetkililer Ankara bazlı yetkililer olduğu için onlar tabii bardağın dolu kısmını görmeyi tercih ettiklerinden böyle bir şey söylemiş olabilirler. Ben açıkçası bu sene Temmuz ayında NATO zirvesi var Amerika'da. Onun hemen öncesinde bir ziyareti de çok kolay görmüyorum, ama bu ziyaret takvimleri yani bir oluyor bir olmuyor, bir oluyor bir olmuyor gibi, hani aslında Batılılarla olanlarda daha bir öngörülürlük olabiliyor da Türkiye'nin doğusuna geçtiğimizde aynı şeyi söyleyemiyoruz galiba.
Evet, aslında araya Almanya'yla ilgili bir not düşmek istiyorum önce. Çünkü bugün biz bu programı yaparken Brüksel'de NATO Savunma Bakanları toplanıyor. O sırada Brüksel'de olan Almanya Savunma Bakanı önemli bir açıklama yaptı. Türkiye'nin Batı'yla askeri savunma sektörü ilişkileriyle ilgili. Pistorius, Bakan Pistorius, Türkiye ve Yunanistan'ın Avrupa Gökyüzü Kalkanı projesine resmen katılacağını açıkladı. 2022'de Almanya Başbakanı Scholz açıklamıştı bu projeyi ve hedefi Avrupa'nın hava savunmasını güçlendirmekti. Bu doğrultuda proje hava ve savunma, füze savunmalarının ortak tedarikini sağlamayı amaçlıyor. Türkiye ve Yunanistan'da buna katılan 20 ve 21. ülkeler oldu. önemli bir gelişme Batı ile ilişkiler açısından deyip not düşüp Doğu'ya dönmek istiyorum.
Aslında şöyle bir ek yapalım. Bu proje aslında Fransa'yı irriten bir proje diyebiliyorum.
Evet, Fransa'nın bir asası. Çünkü Fransa Avrupa'nın kendi içinde savunmayı tutmasını istiyor. Savunma üretiminin de burada ekonomiye fayda sağlamasını istiyor. Bu proje dışarıdan da destek attığı için, Avrupa Birliği içinde tutmadığı için Fransa'yı irite etti ve hatta Fransa en büyük ülkelerinden biri olmasına rağmen katılmadı projeye.
Türkiye Yunanistan'ın beraber girmeleri de enteresan. Gene bir not düşelim. Bu arada bu normalleşme paralelinde Yunanistan'da Amerika Birleşik Devletleri ile yakın ilişkisini de sıkı tutmaya devam ediyor. Çünkü örneğin geçen hafta Yunan Dışişleri Bakanı Washington'a gitti ve Yunanistan'la Amerika arasında stratejik görüşmeler gerçekleşti. Yine benzer şekilde bence özellikle Cumhurbaşkanı'nın Mısır ziyareti de hem Yunanistan hem Kıbrıs yönetimi tarafından yakından takip ediliyordur. En son Yunan basınına baktığımda Yunan Dışişleri Bakanı'nın Filistin Dışişleri Bakanı ile bir görüşmesini görmüştüm. Dolayısıyla Yunanistan'da bu bölgesel gelişmeleri, Türkiye'nin Amerika ile yakınlaşmasını çok yakından takip ettiğinin de altını çizmemiz gerekir.
Evet, Türkiye'nin ABD ile yakınlaşmasını, Batı ile yakınlaşmasını yakından çok takip eden bir ülkede Rusya direkt olarak. Ve bu şimdi durum yine Putin'in Türkiye ziyareti gündemi olduğunda izleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Konu bir anda karmaşıklaşıyor. Haber yağmaya başlıyor, iptal oluyor, yapılıyor, ertelendi deniyor. Dün Rus Devlet Haber Ajansı RIA Novosti'de yeni bir haber yayınlandı. Kremlin'den kaynaklar Putin'in 15 Mart'ta Türkiye'ye gidebileceğini söyledi. Bu tabii ki ilginç bir tarih. Yerel seçimlere 16 gün kala.
Evet, bize bir deşevi yaşatıyor. Ama hatırlatmamız gerekiyor ki normal şartlarda bir 12'si evet. bekleniyordu.
Aha, 12 Şubat bekleniyordu. Onu söyleyeceğim. Sonra denildi ki yok bu ziyaret yine Moskova'dan kaynaklar. Nisan'da veya daha sonra yapılacak. Yani seçimden sonra yapılacak.
Evet, hatta bu konuda gerçekten bizim çok yakından takip ettiğimiz T24'de yayınlarında en azından senin de benim de ve hepimizin çok yararlandığı Hakan Aksay da hatta bunu şöyle yorumlamıştı. Yani Putin seçimden önce Türkiye'ye bir jest yapmak istemiyor. Amerika ile yakınlaşma Amerika ile yakınlaşmadan rahatsız. Gene bu konuları izleyenler için Hakan Aksay'ın bugünkü yazısını da tavsiye edelim. Çünkü tam da bu noktaya vurgu yapıyor aslında. Ya acaba bu ikisi arasında çok acayip bir duygusallık mı var? Bu tarihler, gel gitler hani bu duygusallıktan mı kaynaklanıyor tekrardan acaba Putin'in gelmek istemesi gibi? Güzel, hoş bir de yorum yazmış açıkçası. Ama sonuç olarak işte hala bilmiyoruz gelir mi gelmez mi? Şimdi de böyle bir durum var.
Evet, şimdi 15 Mart'tan ilgili resmi bir şey söylenecek mi onu beklemek durumundayız artık. Bu süreç böyle işliyor artık Türk-Rus ilişkileri
öngörülemez oldu. Mart ortası diye tahmin ediyorum. Yani çünkü tam da 16-17'sinde Mart'ta Rusya'da seçimler var. Evet. Yani herhalde Mart'ın ilk haftası falan diye olur gibime geliyor ama.
Yanılmıyorsam 15 Mart diye konuşulmuş. Yani haber öyle geçilmiş ama yanılıyor olabilirim. Önümde açık değil. Notlarımı öyle almışım. Yanılıyorsam da kusura bakmasın.
Hayır çünkü değil mi? Böyle evet. Benim bildiğim Mart'ın ortasında 16-17'sinde Rusya'da seçimler var. O nedenle hatta hani iki ülkede de seçimler olduğu için biraz dikkatimizi çekmiş diyelim. Ama neyse bunu daha sonra üzerine gelmek üzere gözden kaçmasın diyerek devam edelim istersen.
Evet, gözden kaçmasına geçelim. İlk olarak ilginç Rusya demiştik. Rusya ile Türkiye'nin ilişkilerinden önemli başlıklardan biri. Mersin'deki Akkuyu nükleer santrali bildiğimiz gibi. Burayla ilgili bu hafta ilginç bir haber gördük. Mersin'de IŞİD'e düzenlenen operasyonda Akkuyu nükleer güç santralinde sahte kimlikten çalışan yabancı uyruklu bir IŞİD şüphelisinin yakalandığını öğrendik. Bu tabii ki ilginç bir gelişmeydi. Bundan sonra yine yerel seçimlerle ilgili önemli bir gelişme. Avrupa Konseyi Kongresi Sosyalist Grubu Başkanı Vladimir Prebilic, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir mektup yazdı. Bu mektupta İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı tekrar aday gösterilmeyen Tunç Soyer'le ilgili birçok övgü kullandı. İşte demiş ki, biz Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ndeki rolünü anladığımız için Tunç Soyer'i işte Avrupa Konseyi Kongresi Bölgesel Meclisi Başkanlığı'na uygun gördük demiş. Tunçer çok önemli, işte Türkiye demokrasisi için bu rolde olması çok önemliydi demiş. Biz sadece, biz bu rolleri verdik, siz bu adamı niye aday göstermediniz dememiş. Ama ona çok sanki garip işaret etmiş.
Yani hiç garip bir mektup yani. Yani, evet, yani diplomaside hiç görmeyeceğimiz türden bir açıkçası bir mektup olmuş doğrusunu söylemek gerekirse. Eminim CHP'liler de şaşırmışlardır.
Son olarak programın başında çevre felaketinden söz etmiştik. Bir İstanbul'u uzun süredir ilgilendiren bir çevre endişesiydi. Kanal İstanbul projesiydi. Bunun imar planının iptal edildiği açıklandı dün itibariyle. İstanbul için ve özellikle yerel seçim sürecinde AKP tarafının Kanal İstanbul'u ısrarla dile getirmediği bir dönemde böyle bir kararın alınması Ekrem İmamoğlu için önemli bir koz olabilir diyelim. Ve radarımızda ne var ona bakalım. ...16 Şubat'ta yani yarın Cuma günü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Münih Güvenlik Konferansı'na gidecek Barçın.
Evet, aslında yani onun gitmesindense Münih Güvenlik Konferansı'nda gerçekleşiyor olması evet, önemli bir
önemli
değil
bir
mi?
Konu.
Çünkü uluslararası ilişkileri takip edenler açısından Münih Güvenlik Konferansı çok önemli bir forum. Bize dünyanın gidişatını elbette ki Batı'nın perspektifinden gösteriyor. Ama bir dönem Münih Güvenlik Konferansı özellikle de Ukrayna Savaşı çerçevesinde baktığımızda meşhur Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2007'de yapmış olduğu açıklamayı bu Münih Güvenlik Forumu'nda yapmıştı. İşte o zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin tek başına hareketlerinin dünya siyaseti için çok tehlikeli olduğunu, NATO genişlemesinin. Yani aslında Putin dünyanın gidişatına dair Rusya'nın rahatsızlıklarını bu güvenlik forumunda vermişti. Enteresan, bu senenin güvenlik forumunun teması kayıp kayıp temasıyla gidiyor. Hani bir çerçeve kağıdı diyeyim, o tür bir çerçevesi var. Eğer ilgilenenler web sitesine bakarlarsa neden kazan kazan demişler bu sene? Çünkü diyor ki bu çerçeve kağıdı, artan jeostratejik tansiyon ve yükselen ekonomik belirsizlikte hükümetler küresel işbirliğinin faydalarına odaklanacaklarına diyorlar ki ya bu küresel işbirliğinden en az biz yararlanıyoruz. Onun için biz hani kendi çıkarlarımıza odaklanalım, kendi kısa dönemli çıkarımlarımıza odaklanalım diyorlar. Ve Münih Güvenlik Forumu'nun bu çerçeve kağıdı da şunu irdelemeye çalışıyor. Eğer pek çok hükümet artan bu tehditler karşısında küresel işbirliğine odaklanmak yerine kendi kısa dönemli çıkarlarına çok fazla odaklanırlarsa ortaya bir kaybet kaybet dinamiği çıkabilir. İşte bu kaybet kaybet meselesini nasıl aşılabilir? Nasıl bir taraftan küresel işbirliğine odaklanırken ülkelerin de çıkarlarını bir şekilde kendilerini kötü hissetmeyecekleri bir denklem nasıl bulunabilir? Buna dair bir tartışma ortamı olacağını anlıyoruz. Hakan Fidan da ihtimalen bu tartışmalar çerçevesinde işte dünya beşten büyüktür diyecektir. Batı'nın özellikle kendi işte demokratik değerler derken ne kadar kendi değerlerine çiğnercesine hareket etmesinin aslında işte bu ortamın ne kadar zehirlediğine işaret edecektir diye tahmin ediyorum açıkçası. Çok sayıda görüşmesi olacakmış. En az 20 ayrı görüşmesinin planlandığını söylüyor Dışişleri Bakanlığı Sözcülük Makamı.
Evet, Hakan Fidan'ın takvimi yoğun olacak. Çünkü 21 Şubat'ta da G20 Dışişleri Bakanları'nın toplantısı yapılacak. Orada da tabii ki birçok teması olacaktır Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın. Diyelim ve bu hafta da dış politika ile içli dışlı programını notalayalım. Özellikle editör arkadaşımız Sevda Kılıç Aslan'a buradan teşekkür etmek istedik. Ona da çok büyük bir niye her zaman teşekkür etmeyi unutabiliyoruz burada. Hepinize iyi haftalar diliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Teşekkürler.
İyi haftalar.